Ayrım 9.
Ancak o yıl ilkokul öğretmenlerinin maaşı genel devlet bütçesine aktarılmış ve böylece ilköğretimin en önemli şikayet konularından biri ortadan kalkmıştır. İlkokul giderlerinin özel idare bütçelerinden karşılanması 1920'den bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, basında ve öğretmenler birliklerinde uzun uzadıya eleştirilmiştir. Yapılan eleştiriler biri esasa, biri uygulamaya ait olmak üzere iki nokta üzerinde toplanmaktadır. İlkokul giderlerini karşılamak için halktan toplanan eğitim vergisi vatandaşın geliri üzerinden alınan bir vergi değildir. Diğer vergileri, söz gelimi aşar vergisini, sayım vergisini, bina ve arazi vergilerini vatandaş sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ödemektedir. Eğitiminki ise böyle bir esası dayanmıyor. Bu yanlış bir vergi anlayışıdır. Çünkü vatandaş vergiyi hangi ölçüye göre ödeyeceğini bilmemektedir. İlköğretim vergisinin uygulanmasından yapılan şikayetler ise şu noktalar üzerinde toplanmaktadır. 1. Eğitim vergilerini vatandaşların ne miktarda ödeyeceğini il idare kurulları saptamaktadır. Geçici İlköğretim Kanunu vergi nispetleri için sağlam ölçüler koymadığından yanlış değerlendirmeler ve çıkar oyunları işe karışmaktadır. 2. Eğitim vergisinin devletin öteki vergilerinden ayrı olarak toplanması halkta eğitime karşı bir direnme uyandırmaktadır. 3. Halktan kendi okulları için toplanan para çok defa okullara harcanmamaktadır. İl özel idareleri tarafından başka amaçlar için kullanılmaktadır. Halk hem okulu ve öğretmeni için para vermekte hem de verdiği paranın okuluna ve öğretmenine gitmediğini görerek üzülmektedir. Çok defa yıllarca eğitim vergisi ödeyen köylere okul yapılmamakta, öğretmen gönderilmemektedir. 4. Bu masarifi mecbure ile nüfusu az olan merkezlerde okul kurmak ve öğretmen maaşı ödemek mümkün değildir. Çünkü küçük köylerin halkı okul ve öğretmen için gerekli parayı bir araya getiremiyorlar. Bu uygulama nüfusu az olan on binlerce köyün okuldan ve eğitimden yoksun kalması demektir. Yapılan eleştiriler haklıdır. Daha 1922 yılında Eğitim Bakanı bu konunun gerçekçi bir açıklamasını yapmıştır. Memlekette özel idarelerin halktan aldığı vergi ile idare edilen 500'den fazla okul vardır. Bunların giderlerini devlet bütçesinden karşılamak için imkan bulamıyoruz. Devletin gelirlerini arttırmak için aldığımız vergilerden hiçbirine zam yapmaya da imkan yoktur. Bunun için şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da bu masrafları ancak halktan elde edebiliriz. Biz ancak verginin uygulanmasında görülen aksaklıkları düzeltebiliriz. Dipnot 18. Adı geçen eser. İlgili söylev ve demeçleri. Cilt 1. Sayfa 233-239. Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kabul ettiği bir kanunla öğretmen okullarının ve orta öğretim kuruluşlarının giderlerini kendi genel bütçesine almak olanağını bulur. Ama sanat okulları tıpkı ilkokullar gibi 1934 yılına kadar il özel idareleri tarafından beslenmeye devam eder. Giderlerini özel idare bütçeleri karşılar. Ancak 1934'te sanat okulu öğretmenlerinin maaşları devlet bütçesine aktarılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitimin mali güçlüklerini yok etmek için harcadığı çaba ilk 10 yıl içinde ancak uygulamadaki güçlükleri ve aksaklıkları düzeltmeye yönelmiştir. 1923 yılında kabul edilen 326 sayılı kanunla eğitim giderlerinin salınması ile vatandaşın geliri arasında bir denge kurulmaya çalışılmış, şehirlerde yaşayan ve devletten maaş alan herkesin maaşından kesilen %1 oranında bir eğitim vergisi ile küçük merkezlerin ilk eğitim giderleri desteklenmiştir. Böylece 500 haneye kadar olan köylerden eğitim giderlerinin %35'i alınmış, 1500 haneye kadar olan köyler eğitim giderinin yarısını, 1500'den büyük olanlar ise %85'ini ödemişlerdir. Geri kalan kısım devlet bütçesiyle karşılanmıştır. 1927'de kabul edilen 1130 sayılı eğitim vergisi kanunu ile ilk öğretim giderlerinin ayrı bir vergi halinde vatandaştan toplanması esası kaldırılmış, devletin sayım, arazi ve kazanç gibi vergilerine yapılan zamlarla eğitim giderleri toplanmıştır. Böylece eğitim vergisinden gelen ve halkın eğitime karşı direnmesine sebep olan yol ortadan kalkmıştır. Orta ve yüksek öğretimin giderleri Türkiye'de doğrudan doğruya devletin genel bütçesinden ayrılan paralarla karşılanmıştır. üniversiteye 1924'te tanınan vakıf mallarına sahip olmak ve özel bağışlar kabul etmek, böylece giderlerden bir kısmını karşılamak hakkı gerçekte işlememiştir. Gerek öğrencilerden alınan harçlar, gerek bağışlar ve diğer kaynaklar üniversitenin giderleri içinde bir şey tutmamıştır. Eğitim giderlerini karşılamak için girişilen kanun yapma çalışmaları, Türkiye'de eğitim yatırımlarının ağır yükünü hafifletmeye yetmemiştir. Giderleri devlet bütçesinden ödenen orta ve yüksek eğitim kuruluşları, mali bakımdan oldukça sağlam kaldıkları halde, giderlerinin karşılanması, illerin fakir bütçelerine bırakılan ilk öğretimde ve sanat okullarında hiçbir zaman mali düzeni sağlamak mümkün olmamıştır. Gerçi özel idareler gelirlerinin daima yarıdan fazlasını eğitime ayırmışlardır. 1924 yılında genel gelirleri 4,5 milyon Türk lirası olan il bütçeleri, eğitime bunun 2 milyon 70 bin lirasını vermişlerdi. Bu oran hiçbir zaman %50'nin altına düşmemiştir. Ama 1925 yılında illerin ilk öğretim giderlerinden doğan açıkları gene de 2,5 milyon liraydı. Aşar vergisinin kaldırılması durumu bir kat daha kötüleştirdi. Hükümet de darda kaldıkça il bütçelerine başvuruyordu. 1926 yılında yol vergisinin gelirleri il bütçelerinden alınıp hükümetin yol siyasetini desteklemeye ayrıldı. Gene aynı yıl özel idare bütçelerinin %10'u Eğitim Bakanlığı'nın okul yapımı işleri için kesildi. 1929'da patlayan dünya ekonomik buhranı ise durumu tümden kötüleştirdi. Tıpkı savaş yıllarında olduğu gibi okullar kapanmaya, öğretmenlerin maaşları bile ödenememeye başladı. 1930 yılında illerin ilk öğretim açığı 3 milyon Türk lirasını bulmuştu. Eğitim giderleri ister özel idarelerden, ister devletin genel bütçesinden karşılansın, ortadaki zorluk ekonomik yapıdan gelmektedir. Hangi alanda olursa olsun yatırımlar yapmak isteyen hükümetler gerekli parayı vergi olarak tarımda kıt kanaat geçinen büyük kitleden ve vergi kaçırmayan ücretlilerden toplamaktadır. Onlardan fedakarlık beklenmektedir. Memlekette büyük sanayi ve ticaret yatırımları olmadığı için vergiler büyük kazançlar üzerinden değil günlük ekmekten kesilmektedir. Bir ana para birikimi sağlamak isteyen devlet, eldeki küçük yatırımları da vergi yüküyle ürkütmemek siyasetini izlemektedir. Bu, emeğe yüklenen verginin ağırlaşması sonucunu vermektedir. Devlet, eliyle işletilen demir yolları, limanlar ve diğer kuruluşlar daha yenidir ve kazanç sağlayacak duruma gelmemiştir. Memlekette çalışan insanların %80'den artığı, küçük tarım işletmelerinden çalışan köylü ve yarıcı, büyük kentlerde emeğiyle kıt kanaat geçinen esnaf ve ücretlilerdir. Her yeni verginin bu kitleye yüklenmesi, fedakarlık gerçekten gerekli de olsa halka ağır gelmiştir. Türkiye'de eğitim yatırımları bu mali güçlüğü daima omuzunda hissetmiştir. Onun için memleketi iyi tanıyan Türk eğitimcileri yeni yeni gelir kaynakları bulmak, eğitimin bütün yükünü fakir halka yüklememek için çareler aramak zorunda kalmışlardır. Yapılan denemeler arasında ikisi Türkiye'de eğitim giderlerine yardımcı olmak bakımından başarılı olmuştur. Bunlardan biri sanat okullarının sipariş atölyeleridir. 1934'te Eğitim Bakanlığı'ndan sağlanan bir döner sermaye ile sanat okullarına piyasaya iş yapmak yetkisi verilmiştir. Bu okullar öğrencilerinin emeğini kullanarak devlete ve özel kişilere iş yapmışlar ve bunun geliriyle okul giderlerinin bir kısmını karşılama olanağı bulmuşlardır. Hiç olmazsa öğrencilere iş aletleri satın alınabilmiş, böylece üstelik öğrenciler bol ve gerçek malzeme üzerine çalışarak hakiki işler yapmak olanağını bulmuşlardır. Türkiye'nin 1935 yılından itibaren geliştirdiği eğitmen denemesi ve 1940'tan sonra onu izleyen köy enstitüleri üretici okul ilkesini getirerek eğitim yatırımlarına yeni bir yol açmıştır. Bu yolla eğitimin devlete yükü hafifletilmiştir. Bu konular üzerinde ileride etraflıca durulacaktır. Bu bölümü bitirirken ilk öğretimin karşılaştığı mali güçlükleri çözmek için daha 1923'lerde düşünülen fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen bir girişimi burada belirtmek istiyoruz. Cumhuriyet'in ilk eğitim bakanı Safa Bey'in açıkladığına göre küçük köylere okullarının ve öğretmenlerinin giderlerini ödeyemeyen hükümet bunları birleştirerek büyük ve kalabalık yerleşim merkezleri kurmayı düşünmüştür. 5-10 küçük köy uygun bir yere toplanacak Böylece okul ve eğitim giderlerini paylaşabilecek kalabalık bir köy meydana getirilecektir. Bu tasarı şüphesiz yalnız eğitim alanında değil, Türkiye'nin karşılaştığı başka güçlükler içinde önemini bugün bile koruyor. Hükümetler yetişmiş eleman meselesini ele alınca her alanda Türkiye'deki köy sayısı kadar büyük rakamlarla karşılaşmaktadırlar. 35 bin okul, 35 bin öğretmen, 35 bin hekim, 35 bin kooperatifçi gibi. Bu rakamlar memleketin olanakları karşısında kolay ulaşılır rakamlar değildir. 1921 yılı ile 1932 yılları arasında Türkiye'nin gerek devlet bütçesinden gerek illerin bütçesinden ayırdığı eğitim giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıl 1921. Devlet bütçesi 57.128.833. Eğitim bütçesi 390.412. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri yok. Yıl 1922. Devlet bütçesi 74.957.848. Eğitim bütçesi 1.136.064. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri yok. Yıl 1923. Devlet bütçesi 105.936.911. Eğitim bütçesi 3.033.303. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 2.070.000. Yıl 1924. Devlet bütçesi 131.628.038. Eğitim bütçesi 6.178.505. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 2.121.150. Yıl 1926. Devlet bütçesi 172.186.855. Eğitim bütçesi 7.054.056. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 922.834. Yıl 1927. Devlet bütçesi 198.951.159. Eğitim bütçesi 7.541.727. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 874.335. Yıl 1928. Devlet bütçesi 201.133.019. Eğitim bütçesi 9.631.033. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 915.929. Yıl 1929. Devlet bütçesi 213.367.359. Eğitim bütçesi 9.923.432. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 1.757.382. Yıl 1930. Devlet bütçesi 210.129.655. Eğitim bütçesi 9.710.297. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 1.536.655. Yıl 1931. Devlet bütçesi 181.861.013. Eğitim bütçesi 7.967.092. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 908.774. Yıl 1932. Devlet bütçesi 174.054.953. Eğitim bütçesi 7.195.324. Özel idarelerin eğitime ayırdığı giderleri 929.276. 1925 ve 1931 yıllarındaki düşmelerden ilki aşar vergisinin kaldırılmasından, ikincisi dünya ekonomik buhranının etkilerinden gelmektedir. Dipnot 19. Yücel Hasan Ali. Türkiye'de Ortaöğretim. İstanbul 1938. Sayfa 255. 4. İdare örgütünün yenileştirilmesi. Ankara Eğitim Bakanlığı'nın örgütü savaş yıllarının yoklukları içinde kurulmuştur. İstanbul'daki bakanlığın taşra örgütünü Ankara olduğu gibi korunmuştur. Ama giderleri kısmak için bakanlığın merkez örgütünde bazı dairelerin kaldırıldığı görülmektedir. Bunlar İstanbul Eğitim Bakanlığı'nın levazım, muhasebe, telif ve tercüme, hıfzızayı mekatip yani okullar sağlığı daireleri ve bakanlık özel kalemidir. Buna karşılık Ankara'da merkez örgütüne bir harç dairesi eklenmiştir. Bu daire Türkçenin sadeleştirilmesi, Türk folklor ve halk edebiyatının örneklerinin toplanması ve eski eserlerin korunması ile görevli kılınmıştır ve açıkça Gökalp'in görüşünü yansıtır. Teklif ve Tercüme Dairesi'nin 1923'te merkez örgütüne yeniden eklenmesi bir yana bırakılırsa 1926'ya kadar bakanlıkta hiçbir idari değişiklik görülmemektedir. Bakanlık örgütünde ilk akılcı değişmeyi Genç Eğitim Bakanı Mustafa Necati yapmıştır. Onun daha bakan oluşu bile eğitimciler arasında büyük memnunluk uyandırmıştır. Necati'nin Eğitim Bakanlığı'na atandığını duyunca sönük ve paslı eğitim ufuklarımızda beklediğimiz günün doğduğuna inandık. Onun bakanlığa geçişi bütün emellerimizin hakikat olacağı devrin başladığını göstermektedir. Dipnot 20. Muallim 1925. Parantez içinde 1341. Sayı 5. Sayfa 247. Necati Anadolu mücadelesi içinde yetişen ülkücülerdendi. İzmir'in Yunanlılar tarafından ele geçirilmesinden sonra öğretmenlik yaptığı okulu bırakıp Batı Anadolu'daki çete çalışmalarını örgütlemeye girişmişti. Savaş içinde İstiklal Mahkemeleri Başkanlığı'nda bulunmuş, milletvekilliği yapmış, daha sonra Öğretmenler Birliği'ne başkan olmuş, nihayet 32 yaşında Adalet Bakanlığı sandalyesine oturmuştu. Meslekten geldiği için eğitimcileri iyi tanıyor, eğitimin sorunlarını biliyordu. Bakanlığın önemli yerlerine Türkiye'nin en değerli eğitimcilerini getirdi. Rüştü Uzel, Nafi Atuf Kansu, Cevat Dursunoğlu, İsmail Hakkı Tonguç gibi daha sonraları Türk eğitimine büyük hizmetleri geçen gençler onun kurmayını meydana getiriyordu. Onun zamanında ilk defa bakanlık günlük işlerin kovalayıcısı olmaktan çıkmış, ciddi bir çalışma devrine girmiştir. Necati Bey genç bir insandı. Ona göre zamanın gecesi gündüzü yoktu. Bizim bakanlıkta iş akşam tatilinden sonra bütün dairelerin kapıları kapanınca başlardı. O saate kadar ancak günlük işlerle uğraşılırdı. Müdürlerin, genel müdürlerin lambaları geç saatlere kadar yanardı. Bu geç saatlerde bakan hemen daima arkadaşlarının yanında olurdu. Eğitim Bakanlığı'nın içinde sessiz ama kuvvetli bir hava esmekteydi. Laik öğretim, karma öğretim gibi ileri memleketlerin hala tartışmasını yaptıkları cesur ve ileri hamleler bu mütevazi dairenin insanları tarafından başarılmıştır. Dipnot 21. Aydemir Şevket Süreyya, Suyu Arayan Adam, Ankara 1959. Sayfa 462-470. Mustafa Necati'nin bakanlıkta giriştiği İdari Reform Merkez ve Taşra Örgütü'nü günün ihtiyaçlarına göre genişletmek, Eğitim Bakanlığı'nı Türkiye'nin fikir hayatında öncülük edecek bir düzeye getirmek olarak görülmektedir. Onun zamanında hazırlanıp kabul edilen Eğitim Bakanlığı Örgüt Kanunu ile bakanlığa Talim Terbiye Dairesi, Sağlık Dairesi eklenmiş, Taşra Örgütü'nü Eğitim Bakanlığı'nın tam denetimine almak için Marif Eminleri Örgütü kurulmuştur. Talim Terbiye Dairesi'nin ve inşaat dairelerinin kurulması John Dewey'in öğütleri arasında yer alıyordu. Bakan yaptığı reformu açıklarken bu hususu saklamamıştır. Diyor ki, "Arkadaşlar, kıymetli Amerikan eğitimcisi John Dewey diyor ki, genel eğitime henüz malik olmayan, yalnız kağıt üzerinde değil, gerçekten de halkında mecburi öğrenim esasının gelişmesini gaye edinen birçok bölgeleri henüz okul yüzü görmeyen, öğretmene şiddetle ihtiyacı olan bir memlekette Eğitim Bakanlığı idareyi ele almalıdır. Bizim icraatımıza bu görüş esas olmaktadır." Dipnot 22. Adı geçen eser, İlgili Söylev ve Demeçleri. Cilt 1, sayfa 354. Eğitimle ilgili yetkilerin hepsini Eğitim Bakanlığı'nın elinde toplamak için Mustafa Necati'nin dayandığı bu görüş aslında Dewey'in salık verdiği husus değildir. Dewey'in görüşü tam aksi tezi savunmaktadır. Bakanın kullandığı ifade Dewey'in fikrine ne tam ne de doğru bir karşılığıdır. Dewey bu ifadeyle Eğitim Bakanlığı'nın fikri önderliğini kastetmiş, bunun için bir talim terbiye dairesinin kurulmasına salık vermiştir. Yoksa Dewey idarede merkeziyetçiliğin taraftarlığını yapmamış, hatta buna karşı çıkmıştır. Dipnot 23. Türkiye'de Köy Enstitüleri. Berkez F. Kirby. Ankara 1962. Sayfa 36-37. Bu öğütlere karşın idarede bakanlığın sıkı bir merkeziyetçiliğe doğru gelişmesi Türkiye'de yalnız Eğitim Bakanlığı'na has bir özellik değildir. Bu hal Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün bakanlıklarda görülmektedir. Reform hareketleri küçük bir aydın azınlık tarafından yapıldığı, aşağıdan yukarıya doğru gelişmediği için bu kadro bütün idare yetkilerini elinde toplamayı uygun bulmuştur. Eğitimde merkeziyetçiliği zorlayan başka bir sebep de özel idarelerin gerek para, gerek bilgili eleman bakımından yetersiz durumda bulunması olmuştur. Yetkilerin merkeze toplanması başta çalışan idealist ve bilgili elemanlar bulundukça Eğitim Bakanlığı'nın ve örgütün çalışmasını zorlaştırmamıştır. Ancak bu tip elemanlar eksilince bütün işler bir bürokrasi makinesinin çarkları içinde ezilmeye başlamıştır. Bakanlığa eklenen daireler arasında en çok umut bağlanan Talim ve Terbiye Dairesi olmuştur. Bu örgüt, Dwayne'in sağlık verdiği genel ve değişmez bir eğitim siyaseti hazırlayacaktı. Bakan dairenin amacını açıklarken diyor ki, "Diğer memleketlerde olduğu gibi bizde de genel eğitim meselelerini halletmek, dünyadaki eğitim cereyanlarını izlemek, yalnız okulların değil halk eğitiminin de esaslarını hazırlamak için Eğitim Bakanlığı'nın dışından Eğitim Bakanlığı'na manevi kontrol görevi yapacak bir kurula ihtiyaç vardır." Dipnot 24. Adı geçen eser. İlgili söyle ve demeçleri. Cilt 1, sayfa 351. Ama yeni kurulan Talim Terbiye Dairesi, kendisine bağlanan umutları hayal kırıklığına uğratmış, önderlik ödevini yapamamıştır. Okullarda karma eğitime karşı gelmiş, Latin alfabesinin kabul edilmesini önlemeye çalışmış, daha sonraları gelişen köy eğitmenleri ve köy enstitüleri hareketlerini baltalamaya gayret etmiştir. Necati zamanında gerçekleştirilen reformların ve yeni eğitim atılımlarının tümü, Talim ve Terbiye Dairesi'nin direnmesine ve karşı koymasına karşın bakan ve onun genç kurmayları tarafından başarılmıştır. Talim Terbiye Dairesi, okul kitaplarının incelenmesi ve yazdırılması gibi ikinci dereceden işlerle uğraşan bir kuruluş olarak kalmıştır. İnşaat Dairesi, okul binalarının yapımını düzenlemek için kurulmuştur. Bakanlık, küçük, eski okul olarak yapılmamış binalardan kurtulmak için yeni sağlık koşullarına uygun okullar yaptırmayı planlıyordu. Daire, Türkiye'nin çeşitli iklim bölgelerini inceleterek yerel koşullara uygun okul binalarının planlarını hazırlattı. Bunları belli tipler olarak belirledi. Böylece rastgele okul yapımı başıbozukluğunu önledi. Hem yeni kurulan dairelerin hem daha eskiden süre gelen bakanlık kuruluşlarının belli kanun ve yönetmeliklere göre düzenli işlemesini sağlamak için Mustafa Necati'nin Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelikler hazırladı. Bunların en belli başlıları dış ülkelere öğrenci seçimini ve yollanmasını, telif ve tercüme işlerini, yeni kitapların yazılmasını ve yabancı dillerden çevrilmesini, halk kitaplıklarının kurulmasını, öğretmenlerin terfilerini ve cezalandırılmasını, okulların denetimini ve Milli Eğitim Müdürlerinin yetkilerini düzenleyen ve sağlam esaslara bağlayan yönetmeliklerdir. Bunların milli eğitimdeki başıbozuk idareye ve davranışlara son verdiği söylenebilir. Hiç olmazsa Mustafa Necati'nin bakanlığı zamanında işler kanun ve yönetmeliklere göre yürütülmüştür. Öğretmenliğin aranan ve istenen bir meslek haline getirilmesi için ilk önemli adımlar gene bu devirde atılır. Öğretmenlere küçümsenmeyecek maaş arttırmaları, ev ve yakacak tazminatları sağlanır. Devlet demir ve deniz yollarında öğretmenlere %50 indirimle seyahat hakkı tanınır. Devlet protokolünde bile öğretmenlerin hemen valilerin yanında yer almasında bakanlık titiz davranır. Öğretmenliğe verilen bu değer nedeniyle daha önceden meslekten ayrılan öğretmenler yavaş yavaş öğretim ve eğitim ordusuna dönmeye başlarlar. Eğitim Bakanlığı'nın taşra örgütü içinde düşünülen en ciddi değişiklik Marif Emirleri örgütünün kurulması olmuştur. Daha önce bu konuya dokunduğumuz için üzerinde tekrar duracak değiliz. Marif Eminliklerinin kurulması ile onlara bağlı eğitim kalemleri haline gelen il eğitim müdürlükleri bu örgütün kaldırılmasından sonra yeniden bakanlığın illerdeki en büyük temsilcisi olmuştur. Orta öğretim kurullarının taşrada denetiminden birinci derecede sorumlu olan eğitim müdürleridir. İlkokullar için daha önce sözü edilen ilk öğretim kurulları yetkilerini korumaktadır. İlçelerde ise eğitim işlerini eğitim memurları ve onun kalemi yürütmüştür. Eğitim Bakanlığı'nın merkezindeki denetleme dairesi orta eğitimin denetimini üzerine almıştır. Ancak ilkokullarınki illerde eğitim müdürlüklerine bağlı ilköğretim müfettişleri tarafından yapılmıştır. 1933 tarihinde Eğitim Bakanlığı'nın örgütü yeniden düzenlenmiştir. Gelişen hizmetleri karşılamak için her daireye yapılan kadro ilaveleri ve teknik öğretimin bir genel müdürlük haline getirilmesi bir tarafa bırakılırsa, yeni örgütün idare bakımından eskisinden farklı bir tarafı görülmemektedir. Mustafa Necati tarafından gerçekleştirilen idari değişiklikler ve seçilen elemanların kişilikleri yüzünden Eğitim Bakanlığı düzenli çalışan bir makine haline gelmiştir. Bu devrede Eğitim Bakanlığı'nın yüklediği işlerin içeriği ve genişliği ilk bakışta insanı hayrete düşürüyor.